Efendim Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Programımıza Genç Dergi'den yazılar aktaracağız bugün. Programımıza değerli gençler. Ve ilk olarak Mehmet Dinç imzalı Annemin Cenazesine Geldi başlıklı yazıyı sunalım. Marifet hatayı, kusuru, eksiği, yanlışı değil, iyiliği, güzelliği, doğruluğu, hoşluğu görmekte. Onu gören mutlu olur, ötekini gören mutsuz. Dolayısıyla hatırlayacaksak insanları, anacaksak bir sebeple iyiliklerini hatırlayıp iyilikleriyle analım. Geçen haftamı seyyar geçirdim. Yurt dışından gelen 5 misafirimizle devamlı hareket halindeydik. Misafir 5, ben de 6 olunca normal bir araba ihtiyacı karşılamayacağından minibüs lazım oldu. Bir büyüğümüzün tavassutuyla bir minibüs ve şoför ayarlandı. Yollarda ara ara şoförle sohbetler ettik. Bir ara söz minibüsü ayarlamamıza tavassut eden büyüğümüze geldi. Şoför dedi ki, ben tanırım onu. Kardeşim onun şoförlüğünü yapmıştı. Annem vefat ettiğinde cenaze namazına geldi. İyi adamdır. Annesinin ne zaman vefat ettiğini sordum. 12 sene önce dedi ve ekledi. Annemin cenazesine gelmişti. İyi adamdır. Söz sonra döndü dolaştı ama benim aklımda hep aynı cümle kaldı. Annemin cenazesine gelmişti. İyi adamdır. 3 önemli doğruyu hatırlattı bana bu söz. Birincisi, fırsatın varsa iyilik yapacaksın. İyilik yapmaya vakit ayıracaksın. Hususen iyilik yapmanın yollarını arayacaksın. Küçük büyük, önemli önemsiz demeden iyilik yapmaya bakacaksın. Senin için basit, küçük, önemsiz olan bir iyilik, iyilik gören kişi için yıllar boyu unutmayacağı önemli bir iyilik olabilir. Söz konusu büyüğümüz işi gücü oldukça yoğun olan bir insan. Buna rağmen telefon açmakta yetinmemiş, görünce konuşurum dememiş, vakit ayırmış gitmiş cenaze namazına. Ama 10 dakika ayırdığı cenaze namazı 10 yıl unutulmamış. İkincisi, insanları iyilikleriyle hatırlayacaksın. Herkesin hatası, kusuru, eksiği, yanlışı var. Bununla beraber iyiliği, güzelliği, doğruluğu, hoşluğu da var. Marifet hatayı, kusuru, eksiği, yanlışı değil, iyiliği, güzelliği, doğruluğu, hoşluğu görmekte. Onu gören mutlu olur. Ötekini gören mutsuz. Dolayısıyla hatırlayacaksak insanları, anacaksak bir sebeple iyiliklerini hatırlayıp iyilikleriyle analım. Söz konusu büyüğümüz şoförüne zaman zaman kızmış olabilir. Onu çok çalıştırmış, belki uzun saatler bekletmiş, belki gereksiz yere üzmüş, kırmış, incitmiş olabilir. Ancak hatırlayan abi bütün bunları değil de iyiliğini hatırlıyor. Unutmayalım ki kötülükleri unutup iyilikleri hatırlamak, iyilik yapmak kadar önemli bir meziyettir. Üçüncüsü, zaman geçse de minnettarlık geçmeyecek. Minnettarlık da ne demek demeyin lütfen. Unuttuk ne demek biliyorum ama gelin hatırlayalım da bir daha unutmayalım. Minnettar olmayı bırakmayalım. Şoför beyin annesi vefat edeli 12 yıl geçmiş. Uzun bir zaman. Unutabilir insan, önemsemez. Altı üstü bir cenaze namazı der geçer. Geçmemiş şoför bey. Vazife icabı geldi, hemen gitti diyebilir, dememiş şoför bey. Bunun yerine aklının bir köşesine yazmış ve unutmamış bir namazlık iyiliği. Yeri geldikçe de hatırlıyor. İyi adamdır deyip iyiliğine de şahitlik ediyor. Bu da bir olgunluk, bu da bir güzellik, bu da bir iyiliktir. Sonuç olarak minnettarım şoför beye hatırlattığı üç önemli doğru için. Fırsat buldukça küçük büyük demeden iyilik yap, sana iyilik yapanları iyilikleriyle hatırla ve zaman geçse de sana yapılan iyilikleri unutma. Evet, Genç Dergisi'nde yer alan Annemin Cenazesine Geldi başlıklı Mehmet Dinç'in kaleme aldığı yazıyı paylaştık. İyilik üzerine, güzellik üzerine, minnettarlık üzerine değerli dinleyiciler. Bir başka yazıyla devam edeceğiz Sesli Dergi'ye değerli dinleyiciler. Erkam Radyo'da Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Bir Soru Bir Cevap bölümünde yer alan Yaratılış Hikmetimiz başlıklı yazıyı sunuyoruz şimdi de. Efendim, son zamanlarda ateistlerin yaydığı ve onların da etkisinde kalarak zihinleri bulanan bazı Müslüman gençlerin Allah beni yaratırken bana sordu mu? Sormadığına göre beni niçin hesaba çekecek türünden sorularıyla muhatap oluyoruz. Böyle düşünenlere nasıl bir cevap vermek uygun olur? Bu suali muhatabın zihninde herhangi bir şüpheye yer bırakmadan cevaplayabilmek için kendisinin kullanmış olduğu kelimeleri bilhassa dikkate alarak şöyle başlamak istiyorum. Öncelikle bu kimse Allah beni yaratırken bana sordu mu demekle kendisini yoktan yaratanın Cenab-ı Hak olduğunu kabul ettiğini ifade etmiş olmaktadır. Cenab-ı Haksa faili mutlaktır, dilediğini yapabilecek yegane güç ve kudret sahibidir. Malikül mülktür, bütün kainat onun mülküdür. Faili muhtardır. Yani mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Kimsenin ona bu hususta haşa hesap sormaya hakkı yoktur, haddi de değildir. Ayrıca Cenab-ı Hak insanı ol emriyle yoktan var etmiştir. Yani insanoğlu Cenab-ı Hak onu var etmeden evvel bir hiçti. Bu sebeple de Cenab-ı Hakk'ın henüz yok olan bir şeye soru sorması abes olurdu. Her işinde hikmet sahibi olan Cenab-ı Haksa asla abeste iştigal etmez. Diğer taraftan böyle bir sual, Allah muhafaza buyursun, ilahi takdire rıza göstermemek ve külli iradeyi haksızlıkla itham etmek manalarına da gelmektedir. Aynen müşriklerin ileri gelenlerinden Velid bin Muire'nin yaptığı gibi, o da nübüvvetin Peygamber Efendimiz'e verilmesinden dolayı Allah'ın iradesine ve takdirine haşa yanlışlık izafe ederek şöyle demişti. Kureyş'in büyüğü ve efendisi olan ben yahut Sakif'in ulusu Amr bin Umeyr dururken Kur'an Muhammed'e mi inecekti? Ayet-i Kerime'de Muire'nin bu hezeyanı şöyle nakledilmektedir. Ve dediler ki, bu Kur'an iki şehirden bir büyük adama indirilse olmaz mıydı? Cenab-ı Haksa bu saçma beyana bir sonraki ayette şöyle cevap vermektedir. Rabbinin rahmetini onlar mı paylaştırıyorlar? Yine Cenab-ı Hak, beni yaratırken bana sordu mu demek, İnsanın hak katındaki değerinin idrak edilmemiş olduğunun da bir göstergesidir. Zira Cenab-ı Hak onu herhangi bir mahlukat olarak değil, yaratılmışların en şereflisi olan insan olarak halk etmiş, mükerrem, üstün kılmış ve ona kendi ruhundan üflemiştir. Hatta ayet-i kerimede buyurulduğu üzere onu yeryüzündeki halifesi kılmıştır. Sizi yeryüzünün halifeleri kılan, size verdiği nimetler hususunda sizi denemek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur. Şeyh Galip ne güzel söyler. Hoşça bak zatına, kim zübde-i alemsin sen, merdûm-i dide-i ekvan olan Âdem'sin sen. Ey insan, kendine gönül gözüyle hoşça bir bak ki, sen alemin, yani yaratılanların özüsün ve sen kainatın göz bebeği olan Âdem'sin, insansın. Şimdi sormak lazım. İnsan, insan olmak vasfıyla dünyaya gelebilmek için bir bedel mi ödedi? Veya hangi faziletinden dolayı Cenab-ı Hak onu insan olarak halk etti? Mesela bir kimseye hiçbir hakkı ve talebi yokken her türlü ihtiyacını fazlasıyla karşılayacak kadar büyük bir hazine hediye edilmiş olsa, bu kimse kendisine bu hazineyi hediye eden kimseye hitaben, "Sen bu hazineyi bana nasıl hediye edersin? Benden izin aldın mı?" tarzında memnuniyetsizlik ifadeleri sarf edebilir mi? Böyle demek için akıl nimetinden mahrum olması lazım gelmez mi? Zira aklı selim sahibi bir kimsenin böyle bir hediyeye karşılığı ancak minnet, muhabbet ve şükran duygularıyla o hediyeyi bahşedene meftun ve medyun olmaktan ibaret olur. Bu fani dünyada kendisine bir bardak su ikram edene karşı dahi vicdanen bir teşekkür etmek mecburiyeti varken, başta insanlık nimeti olmak üzere kuluna daha sayılamayacak pek çok nimeti ihsan eden Cenab-ı Hakk'a karşı sarf edilen böyle bir söz ne kadar çirkin bir ifadedir. İnsan istihkakla, yani hak ettiği ve bir bedel ödediği için yaratılıp dünyaya gönderilmiyor. Aksine sıfır sermaye ile yoktan var edilip dünyaya gönderiliyor. Sahip olduğu her şey tamamen bir lütfi ilahi. Zira Cenab-ı Hak onu yerde sürünen bir yılan olarak da yaratabilir ve o buna hiçbir surette itiraz edemezdi. Çünkü insanlar ve cinler dışındaki mahlukatta imtihan olunma keyfiyeti söz konusu olmadığından, onlar da Cenab-ı Hakk'ın emrine muhalefet edebilecek bir tercih salahiyeti de bulunmamaktadır. Ayrıca şunu da ifade edelim ki, bütün mahlukat Cenab-ı Hakk'ın kendisi hakkındaki takdirine rıza halindedir. Çünkü Cenab-ı Hak her yarattığı mahluku onun saadet bulacağı bir kıvamda halk etmiştir. Mesela yılan kendi toplumu içinde mesuttur. Yine rengarenk kuşlar kendi hayatlarından memnundur. Hatta Mevlana Hazretleri'nin buyurduğu gibi, "Tahtanın içindeki kurt kimin böyle güzel helvası var?" diyerek huzurla hayatiyetini devam ettirir. Onların yegane hoşnutsuzluğu, insanoğlunun onları tabii hayat şartlarından koparıp hayvanat bahçelerinde kafeslere koyması veya sirklerde eğlence malzemesi yapmasından kaynaklanmaktadır. O halde insanın memnuniyetsizlik ve isyan içinde adeta Rabbine hesap sormaya kalkışması, kendisine bahşedilmiş olan yüksek vasıflara karşı dehşetli bir gaflet, müthiş bir ahmaklık ve büyük bir nankörlük olur. Böylesi cahilane bir tavır, insana verilen akıl ve idrake iptal damgası vurmaktan farksızdır. Yine insanın böyle bir hataya düşmesi, yaratanla yaratılan arasındaki muameleyi, insanlar arasındaki muamele gibi zannetmesinden kaynaklanmaktadır. Unutulmamalıdır ki, Cenab-ı Hak, yaratan ve yoktan var eden Halık, insansa yoktan var edilen bir mahluktur. Sualin ikinci kısmı olan, peki beni niçin hesaba çekecek hususuna gelirsek. Mesela bir talebe her eğitim yılının sonunda bir karne alıyor. Her ders için öğretmeni tarafından kendisine bir not veriliyor. Zira karne verilmeyecek olsa gayret edenle etmeyen talebe nasıl ayırt edilebilir? İmtihan edilmeden zayıf not verilen bir talebe bu duruma itiraz etmez miydi? Fakat karne, talebenin o eğitim yılını nasıl değerlendirdiğini gösteren bir delil mahiyetindedir. Sonsuz ilim sahibi olan, zamandan ve mekandan münezzeh olduğu için olacak hadiseleri olmuş gibi bilen Rabbimiz, bizim nasıl kullukta bulunacağımızı da çok iyi bilmektedir. Lakin bizleri imtihanımızı vermek üzere dünyaya göndermekle bu keyfiyetin bizler için de malum olmasını ve ahiretteki hesapta hiçbir itiraza mahal kalmamasını temin buyurmaktadır. Dolayısıyla bu dünyada bizlere verilen her nimet, ömrün sonunda hesabı sorulacak ayrı bir imtihan konusu hükmündedir. Cenab-ı Hakk'ın insana ikram ettiği nimetleri saymaksa mümkün değildir. Göz bir nimet, dil bir nimet, gönül bir nimet, akıl, izan, idrak ayrı birer nimet. Ciğerlerine çektiği hava nimet, içtiği su nimet, üzerinde yürüdüğü yeryüzü nimet, gökyüzü ayrı bir nimet. Mesela dünyamızı şefkatle saran atmosfer, Cenab-ı Hakk'ın kullarına olan sonsuz merhamet ve lütfunu gösteren sayısız mükemmel sistemlerden biridir. Atmosfer ortalama %77 azot, %21 oksijen ve %1 nispetinde karbondioksit ve argon gibi diğer gazların karışımından teşekkül eder. Oksijenle karbondioksit sürekli kullanılıyor olmasına rağmen havadaki nispetleri muhafaza edilmektedir. Dünyada sadece insanlar ve hayvanlar mevcut olsaydı, tabiattaki bütün oksijeni kullanıp karbondioksite çevirirler ve bir müddet sonra oksijenin azalmasına mukabil gittikçe artan karbondioksitle zehirlenip ölürlerdi. Ancak bu alemi var eden kudret bir de nebatatı yaratmış ve onlara da karbondioksidi kullanıp oksijene dönüştürme kabiliyeti vererek alemde muhteşem bir denge ve devam edip giden bir canlılık meydana getirmiştir. En yüksek teknolojiyle imal edilmiş bir uçağa bindiğimizde dahi, şayet yüksek irtifadayken basınç düşerse, otomatik olarak önümüze gelecek olan oksijen maskelerini takın diye anons edilir. Halbuki hiç kimse, acaba yarın havadaki oksijen miktarı %21'den %25'e çıkar mı yahut %18'e düşer mi, kendime bir oksijen tüpü alsam mı diye bir endişe geçirmiyor. Çünkü inanan inanmayan herkes ilahi nizama tabii bir itimat halinde hayatını sürdürebiliyor. Aksi halde insan karşı karşıya olduğu her türlü hayati risk ve tehlikenin farkında olsaydı hayat çekilmez olurdu. Kainatın bu kadar hassas ölçülerle tanzim edilmesi elbette ki hikmetsiz değildir. İnsanın gayesiz yaratılmadığı gibi, insan ayette bildirildiği üzere kulluk için yaratılmıştır. Diğer ayeti kerimelerde de şöyle buyurulur: O ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin hakikaten huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız? Cenab-ı Hak kullarını kendilerine verdiği nimetler ölçüsünde mükellef tutmaktadır. Yani bir insan ilahi nimetlerden ne kadar nasip almışsa mesuliyeti de o miktarda olacaktır. Zira Cenab-ı Hak kulundan takatinden fazlasını istememektedir. Lakin takati nispetinde de onu mesul tutmaktadır. Bir misal kabilinden zikretmek gerekirse, 25 kilo kaldırabilecek bir insanın 24 kilo kaldırması, aradaki bir kilodan dolayı mesuliyeti gerektirir. Veya 30 kilo kaldırabilecek bir kimsenin 20 kilo kaldırması, aradaki 10 kilodan hesaba çekilmesini icap ettirmektedir. Çünkü ayeti kerimede şöyle buyurulur: Sonra o gün size verilmiş olan her nimetten hesaba çekileceksiniz. Yani insanın mesuliyeti kendisine verilen nimetler ölçüsündedir. Dolayısıyla da asla bir adaletsizlik söz konusu değildir. Adalet, nimetlerin bedelini ödeyip ödememe hususundadır. lütufta adalet aranamaz. Allah'ın bizleri var etmesi onun lütfundandır. Bizim hak etmemizden değildir. Lütfedense ister verir, istemezse vermez. Dilediğine az, dilediğine çok ihsan edebilir. Hiç kimse ona bu hususta hesap sorma hakkına sahip olamaz. Bizler de bir bedel ödemediğimiz halde meccanen yani tamamen Allah'ın lütfuyla yoktan var edildik. Varlıklar içinde insan, insanlar içinde ümmetin Muhammed'den kılındık. Bir bedel ödemeden nail olduğumuz bütün bu nimetlere mukabil bedel ödeyerek ahirete intikal edeceğiz. Yani bu dünyada şükür borcumuzu ifa etme mesuliyetiyle yaşadıktan sonra Rabbimizin huzuruna çıkarılacağız. Orada dünya imtihanının karnesi mevkiinde olan amel defterlerimizi okuyacağız. Hayat kasetimizi seyredeceğiz. Büyük küçük hiçbir şeyin ihmal edilmeden kaydedildiği hayat dosyalarımız önümüze serildiğinde Rabbimizden adalet değil merhamet dileneceğiz. Zira bu dünyada yaptığımız salih ameller Rabbimizin bize olan lütufları karşısında adeta bir hiç mevkiinde kalacaktır. Nitekim bir defasında Resulullah Efendimiz, "Hiç kimse amel ve ibadeti sayesinde kurtuluşa eremez," buyurmuşlardı. Ashab-ı kiram hayretle, "Siz de mi kurtulamazsınız ey Allah'ın Resulü?" diye sordular. Efendimiz, "Evet, ben de ancak Allah'ın rahmet ve keremiyle kurtulabilirim," buyurdular. Cenab-ı Hak, akıllarımızı ve gönüllerimizi vahyin terbiyesiyle olgunlaştırarak nefis ve şeytanın hile ve desiselerine kapılmaktan cümlemizi muhafaza buyursun. His ve fikirlerimizi daima rızasıyla telif eylesin. Biz aciz kullarını lütfen ve keremen ilahi affına, rahmet ve mağfiretine mazhar kılsın. Amin. Kıymetli dinleyicilerimiz, Sesli Dergi programında bugün Genç Dergisi'nin Mayıs 2015 sayısından yazılar aktardık. Son olarak aktardığımız yazı ise Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Bir Soru Bir Cevap bölümünde yer alan Yaratılış Hikmetimiz başlıklı yazıydı. Daha doğrusu bir soruya verdiği cevaplardı. Ve böylelikle programımızı da noktalıyoruz. Hoşçakalın.